18. ayrım. Daha önce de kendisine yönelik operasyonlarla karşılaşmış, bunları başarıyla göğüslemişti. Ama nedense karlarla kaplı bu soğuk kentte bugüne kadar hiç olmadığı kadar yalnız hissediyordu kendini. Keşke yanında Sedat olsaydı. Onunla çok daha kolay çözerlerdi bu işi. Gözcü yetenekli bir elemandı ama deneyimsizdi. Ali'ye gelince küçük işler için hazırlanmış biriydi. Bu çapta bir işte çuvallaması kaçınılmazdı. Onlarla dört başı mamur bir operasyona kalkmak akılsızlık olurdu. Hep savunmada kalmalıydı. Generaller hoşlanmayacaktı bundan. Saldırmasını, atak olmasını istiyorlardı. Onu da en çok kuşkulandıran bu istekleriydi. Eğer düşündüğü gibi hedef TKP'liler değil de kendisi ise Allah yardımcısı olsundu. Şu aşamada askerler bunu yaparlar mıydı? Onlar yapmak istese bile babacan Memduh Paşa buna izin verir miydi? Emin olamıyordu. Sonuçta o da bir askerdi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda emir demiri keserdi. Askerlerin sivillere güvensizliğini başından beri biliyordu Yıldırım. Aldığı gizli bilgiler de bu kanısını güçlendirecek yöndeydi. Sivilleri çıkarcı, yeteneksiz, iradesiz kişiler olarak görüyorlardı. Bu yüzden erki tamamen onları bırakmayı hiçbir zaman düşünmüyorlardı. Teşkilattaki etkinliklerini korumaları da erki bırakmama planlarının bir parçasıydı. Bu yüzden gözcü operasyonunda komünistlerin tutuklanması, ülkede başlayacak antisosyal kampanya, buzdağının görünen bölümü olabilir. Altta ise Yıldırım ve arkadaşlarını teşkilattan uzaklaştırması gibi çok daha farklı bir amaç bulunabilirdi. Operasyonu durduralım önerisinin reddedilmesinden sonra bu olasılığa daha çok inanır olmuştu. Sedat'ın söylediği gibi çok dikkatli olmalıydı. Girmek zorunda kaldığı bu iğneli fıçıdan en az sıyrıkla kurtulmayı başarmalıydı. Sağlam bir planı vardı kafasında. Ama önce gözcüyü ikna etmeliydi. Yüzle görüşmek istemesinin nedeni de buydu. Büyük bir otoritesi vardı onun üzerinde. 15 dakika konuşması yeterdi. Soluk alışlarının bile izlendiği bu Allah'ın cezası kentte, KGB'nin gözetiminden çalınmış 15 değerli dakika her şeyi değiştirebilirdi. Onu uyaracak, aktivitesini en az düzeyle sınırlamasını söyleyecekti. Öne çıkmanın, gereksiz yere riske girmenin anlamı yoktu. Tam tersine onlara gereken derin bir kış uykusuydu. Böylece KGB'nin ilgisini çekmemiş olurlar. Parti grubu yurda dönmeden 2 ay önce de yeniden görüşmeye başlarlardı. Tutuklamalar için bu 2 aylık hazırlık yeterli artardı bile. Bir karaltının bahçeye çıktığını fark etti. Dikkatli bakınca bunun Ali olduğunu anladı. Sevindi. Tahmin ettiği gibi kar görüş mesafesini kısaltıyor, gizlenmelerine olanak sağlıyordu. Az önce yanından ayrılmamış olsa o bile tanıyamayacaktı aşağıda yürümekte olan Ali'yi. Onun Yıldırım olmadığını anlamaları mümkün değildi. Dudaklarında kurnaz bir gülümseme belirdi. Teşekkürler kış yoldaş diye düşündü. Yine de temkinliliği elden bırakmamak gerekiyordu. Başkaları var mı diye geniş bahçeye bakındı. Kimsecikler görünmüyordu. Ama KGB'lilerin buralarda bir yerlerde onu beklediğini çok iyi biliyordu. Ali arabayı hareket edip bahçeden ayrılırken "Hadi takılın peşine" diye geçirdi aklında. Kar, aydınlığının vurduğu koyu renk gözlerinde düşmanlığını atlatmanın verdiği keyif okunuyordu. "Hadi izleyin onu, Yıldırım elçiliğe gidiyor." 24. Bölüm. Kar yağışı öğleden sonra yavaşladı. Yumurta sarısı bir güneş, pamuk helvayı andıran bulutların arasından şöyle bir görünüp kayboldu. Dinamo metro istasyonundan çıkan Cemil, kar topluyor diye düşündü. Bunun arkası gelecek. Yanılmamıştı. Güneş kaybolur kaybolmaz, yeniden ak tanecikler uçuşmaya başladı gözlerinin önünde. Siyah kalpağını kaşının üstüne kadar çekip kalın paltosunun yakasını kaldırdı. Sonra saatine baktı. 13:59'u gösteriyordu. "Tam 14'te yürümeye başlayacaksın," demişti Hikmet. Beloruska'ya istasyonuna indiğinde ise saat tam 14:20 olmalı. Adımlarını ona göre ayarla. İstasyondan içeri gir. Sağdaki yürüyen merdivenli aşağı in. Merdivenin sağ yanında beklemeye başla. Yetkili yoldaş gelip seni bulacak. Beni tanıyor mu? Diye sormuştu Cemil kuşkuyla. Tanıyormuş diye yanıtlamıştı Hikmet. Olan bitenden onun da haberi yoktu. Biraz da yadırgamıştı bu görüşmeyi. Hatta Asaf ilk söylediğinde kıskançlık bile duymuştu. Parti sekreteri dururken neden Cemil'le görüşmek istiyorlardı? Ölüm olaylarından sonra ona güvenmemeye mi başlamışlardı yoksa? Asaf'ın davranışlarından böyle bir sonuç çıkmıyordu. Hem Hikmet kendini biliyordu. Hiçbir yanlış yapmamıştı ki. Sonunda içi rahatlamış, kendinden memnun bir ruh haliyle gitmişti Cemil'in yanına. Asaf'ın söylediklerini iletmiş, randevu yeriyle saatini vermiş, bu görüşmeden kimseye bahsetmemesi için sıkı sıkıya da uyarmıştı onu. Son dakikayı geçirmek için Dinamo istasyonunun çıkışında bir süre dikildi Cemil. Gözleri birkaç metre ilerideki dondurma büfesine takıldı. Genç bir kadın 6-7 yaşlarındaki oğluna dondurma alıyordu. Dondurma sözcüğü bile ürpermesine neden oldu. Rusları anlayan biri gelsindi. İnsanın soluğunun bile donduğu bu havada nasıl dondurma yiyebiliyorlardı? Bu da bir şey miydi canım? Moskova ırmağının üzerine kaplayan kalın buz tabakasını kırıp kendilerini suyun dondurucu serinliğine bırakanlara ne demeli? Yeniden paltosunu kolunu sıyırıp saatine baktı. Daha 30 saniyesi vardı. 30 saniyenin ne önemi var demeyin. Gizlilikte dakiklik çok önemliydi. Hele görüşme parti üst yönetiminden biriyle yapılacaksa Cemil salisesine bile dikkat ederdi. Üstelik böyle ansızın yapılan bir görüşmede yanlış bir adım atmamalı, Türkiye'de faşizm koşullarında pişmiş bir yoldaş olarak kusursuz davranmalıydı. Aslına bakarsanız önce kuşkulanmıştı bu görüşmeden. Hikmet'in sözleri Aliki ile birlikte olduğu gecenin bütün büyüsünü alıp götürmüş, onu yaşadığı yalın gerçekle yeniden yüz yüze getirmişti. Görüşmeyi anlıyordu da bu kadar gizli tutulmasına bir anlam veremiyordu. Ama biraz kafa yorunca yasa dışı bir partinin Sovyetler Birliği'nde bile gizlenmesi gereken sırları olduğu sonucuna ulaştı. Bu kanıya o iflah olmaz kendine güveni de eklenince böylesi bir sırrın kendisiyle paylaşılmak istenmesinin büyük bir onur olduğunu düşünerek erken bir sevince boğuldu. Ama sonra öngörüleri değişti. Tedirginlere kapılarak bu sır Mehmet'le Kerem'in ölümleriyle ilgili olmalı diye akıl yürütmeye başladı. Onları Türkiye'den tanıyan tek kişi kendisiydi. Zaten şu ana kadar onu sorgulamamaları da düşündürücüydü. Yoksa ondan kuşkulanmaya mı başlamışlardı? Belki kolektiftekilerin üç yoldaş arasındaki bu tanışıklığı bilmesini istemedikleri için konuyu açmadılar diyerek kendisini avutmuştu. Ama soracakları zaman gelmişti işte. Yine de emin olamıyordu. Çünkü ölümlerin nedenleri açıklanmış, faili bulunmuştu. Üstelik bu açıklamayı Sovyet polisinin bulgularına dayanarak parti yapmıştı. O halde neden onunla görüşmek istiyorlardı? Yoksa bütün bunların altında başka bir iş mi vardı? Söylenenlerin tümü birer aldatmacadan mı ibaretti? Karar vermekte zorluk çekiyordu Cemil. Neyse, az sonra olanı biteni anlayacaktı. Yeniden saatine baktı. Tamı tamına 14'tü. Derin bir soluk alarak Moskova'nın kuru soğuğunu ciğerlerine doldurdu. Artık yürümeye başlayabilirdi. Yürümeye başladı diye mırıldandı Viktor elindeki tersize. Belaruskaya garına ilerliyor. Caddenin karşısına park etmiş minibüsün içinden Cemil'i izliyordu. Yanında iki operasyon görevlisi daha vardı. Tamam dedi telsizin öteki ucundaki Nikolay'ın sesi. Gelsin biz hazırız. Nikolay Belaruskaya istasyonunun yakınlarında Cemil'in yürüdüğü kaldırımı gören küçük bir sokağın girişinde sarı bir ladanın içinde Ligaçev'le birlikte bekliyordu. Tutuklamayı yapacak üçer kişilik iki ekip ise istasyonun girişiyle Aşağıda yürüyen merdivenin çevresine yerleşmişti. Ekip şefleri yüzlerinde soğukkanlı bir ifade, elleri ceplerinde, kalpaklarının altına gizledikleri kulaklarından olan biteni dikkatle dinliyorlar, gerektiğinde mesajlarını tersize fısıldayıveriyorlardı. Kısa bir sessizliğin ardından tersizden Viktor'un sesi duyuldu yeniden. Öteki adamımız Sokol yakınlarında. Bir taksiye binmiş. Bölgeye yaklaşıyor. Dikkatli olun. Yıldırım zar zor bulduğu taksinin sağ arka köşesine büzülmüştü. Dinamo istasyonuna yaklaşınca toparlandı. Gözlerini kaldırıma dikerek pür dikkat kesildi. Kaldırım sakin görünüyordu. Çevreye bakındı. Kuşku uyandıracak hiçbir belirti yoktu. Saatine baktı. 14.07 idi. Gözcü epeyce ilerlemiş olmalıydı. Ön cama çarpan kar taneciklerini temizleyen sileceklerin arasından ileriye baktı. Az sonra kaldırımda yürüyen biri belirdi gözlerinin önünde. Gözcü müydü emin olamadı. Henüz yeterince yakın değildi. Üstelik onu arkadan görüyordu. Taksi yaklaşınca yürüyen adamın gözcü gibi orta boylu biri olduğunu fark etti. Aynı siyah kalpak, aynı palto. Yoksa biraz farklı mı? Yok, yok yok, aynı gri palto. Araç adamın yanından geçerken dönüp baktı Yıldırım. Ama adamın yüzünü görmek mümkün değildi. Kalpağı kaşına kadar indirmiş, ağzı burnu da atkıyla sarılmıştı. Yıldırım'ın Ali'yi de aynı yöntemle gizlemiş olmasına karşın aslında bu kuşku uyandıracak bir durum değildi. Sokakta yürüyen 10 kişiden en az 8'i aynı biçimde yüzünü gözünü sarmıştı. Yine de kızcı gözcüye. Bu yürüyüşün güvenlik için yapıldığını bilmesi gerekirdi. 10 dakikalığına yüzü açık geçse ölmezdi herhalde. Geçtikten sonra dönüp bir kez daha baktı. Başını omuzlarının arasına çekmiş, ağır adımlarla ilerleyen adamın yüzünü göremiyordu. Ama o her şeyiyle gözcüye benziyordu. O kadar kalın giyinmesine karşın hala üşüyordu Cemil ama bu görüşmede her şey dakikası dakikasında olması gerektiğinden adımlarını da hızlandıramıyordu. İyi ki Türkiye'de iklim bu kadar sert değil diye geçirdi kafasından. Öyle olsaydı yanmıştık. Moskova'da alışık olmadıkları şey yalnızca soğuk değildi. Güneşin cömert davrandığı bir ülkenin çocukları olarak soğuktan daha kötüsü bu ülkede ışığın az olmasıydı. Neredeyse hemen her gün kapalı bir gökyüzü, sıkıcı bir griye boğulmuş gündüzler. Güneşin eksik olmadığı bir iklimin ışığıyla doğup büyüyen Akdenizliler için yalnızca bu grilik bile bir bunalım nedeni sayılabilirdi. Biraz ışık, biraz ışık diye yarı şaka, yarı ciddi az söylenmemişti Cemil sabahları kalkarken yataktan. Ama şu anda ışıktan yana sıkıntısı olduğu söylenemezdi. Kar o ölgün griliği kırmış, yumuşak bir beyazlıkla kaplamıştı her yanı. Kalpağıyla atkısının arasından sıyrılarak gözlerine kadar ulaşan kar taneciklerini aldırmadan başını kaldırıp ilerideki Belaruskaya istasyonuna baktı Cemil. İşte geldik diye neşeyle mırıldandı. Az sonra gireceği metronun sıcak havasını daha şimdiden hisseder gibiydi. Cemil'in istasyona yaklaştığını gören Nikolay yanındaki Ligaçev'e döndü. Adamımız geliyor dedi. Hadi takıl peşine. İstasyondaki ekiplere onu sen göstereceksin. Gözleri yaklaşmakta olan siyah silüete takılan Ligaçev, tamam hemen gidiyorum diyerek çıktı araçtan. Ligaçev daha kapıyı kapatmadan tersizi dudaklarına yaklaştırdı Nikolay. İlk yolcu istasyona iniyor. Ligaçev arkasında olacak. Ligaçev iri yarı bedeninden beklenmeyen bir çeviklikle Cemil'in peşine takılırken Viktor'un minibüsü de istasyona yaklaşmıştı. Viktor tersizine uzandı. Öteki adamımız Barikatnaya istasyonuna girdi. Metro ile size doğru geliyor. Dikkat edin. İstasyon günün bu saatinde bile sakin sayılmazdı. İçeri giren Cemil atkısını çenesine kadar indirdi. Artık yüzü görülebiliyordu. Kalabalıkta hedefini yitirmekten korkan Ligaçev, Cemil'in hemen ardından damlamıştı içeriye. Elinde bond bir çantayla merdivenin başında bekleyen birinci ekibin şefi Afasaniyev'i bulmakta zorlanmadı. Başıyla Cemil'i gösterdi. Afasaniyev ilgilenmez gibi görünerek ama hedefin en küçük bir hareketini bile kaçırmadan Ligaçev'in işaret ettiğini adamı izlemeye başladı. Cemil hiçbir şeyden kuşkulanmadan yürüyen merdivenlere bindi. 7 basamak yukarısında onu takip eden Ligaçev ile birlikte istasyonun tavanının ne kadar yüksek olduğuna şaşarak indi aşağıya. Böylece ikinci ekibin şefi İlya da Ligaçev'in baş işaretleri sayesinde dikkat çekmeden hedefi tanıma fırsatı buldu. Merdivenlerden inen Cemil'in ilk işi saatine bakmak oldu. Saat 14:20 idi. Tam zamanında diye düşündü. Kendinden memnun bir ifadeyle. Sonra sanki buluşacağı kişi istasyonda bekleyenlerden biriymiş gibi yolcuları incelemeye başladı. Bu çabasından sonuç alamayacağını anlayınca gelecek kişinin tanıdık mı yoksa hiç tanımadığı biri mi olacağı konusunda fikir yürüterek vakit geçirmeye koyuldu. Bir de Asaf çıkıp gelmiyor muydu? Olmayacak iş değildi. Bunları düşünürken yukarıda bir gürültü koptu. Gençten alkolik bir adam merdivenden kayıp birkaç basamak aşağıya kadar düştü. Merdivendeki öteki insanlar bağırış çağırış yardımına yetiştiler. Cemil de dönüp olan biteni seyretmeye başladı. Zavallı adam o kadar çok vodka içmişti ki neler olup bittiğini farkında bile değildi. Çevresinde toplanan insanlara utangaç gözlerle bakıp "Ben düşmedim, merdiven durdu." diyerek açıklamalar yapıyordu. O anda Barikatnaya yönünden gelen tren istasyona girdi. Yıldırım daha önceden hesapladığı gibi yürüyen merdivenin hemen önünde duracak olan vagona binmişti. Mesajda yazılan yerde sırtı dönük olarak duran Cemil'i görünce kapının açılmasını bile beklemeden öne çıktı. Bu arada kuşku uyandıracak kimse var mı diye çevreyi kontrol etmeyi de unutmamıştı. Her şey normal görünüyordu. Vagonun kapısı açılır açılmaz emin adımlarla Cemil'e yürüdü. Birkaç adım atmıştı ki genç alkolüğün başında toplananları izlemekten sıkılan Cemil döndü. Yıldırım'la göz göze geldiler. Kısa bir duraksamadan sonra Cemil'in dudaklarında içten bir gülümseme belirdi. Metrodaki mermer sütunlardan birinin ardına gizlenerek onları izleyen Ligaçev, iki hedef karşılaştı diye mırıldandı yakasındaki minik mikrofona. Tersinin öteki ucundaki Viktor hemen uyardı. Acele etmeyin, bırakın konuşsunlar. Baris, fotoğraf çekmeyi unutma. Uyarı gereksizdi. İkinci ekibin elemanlarından Boris, çakmak görünümündeki Sovyet harikası fotoğraf makinesini çıkarıp sigara yakma bahanesiyle deklanşörüne defalarca basmıştı. Boris'in son gördüğü Cemil'e yaklaşan adamın bir an duraksadığı, sonra yüzünde kaygılı bir ifadeyle yoluna devam etmesiydi. Yıldırım'ın Cemil'in yanından geçerek merdivenlere yöneldiğini gören Ligaçev, telaşla terside mırıldandı. Buluşma gerçekleşmedi. İkinci hedef buluşma yerinden uzaklaşıyor. Çor yuvazmi diye bir küfür duyuldu tersinin öteki ucundan. Sonra kısa bir süre sessizlik oldu. Ligaçev'in gözü yürüyen merdivende yukarı çıkmakta olan Yıldırım'daydı. Belli ki uyandı herif diye düşünüyordu. Hala onu enseleyebilirlerdi ama neyle suçlayacaklardı? Belaruskaya garına gelmek suç değildi ki. Aynı şeyleri Viktor da düşünüyor olmalıydı ki tersizdeki suskunluk sürüyordu. Tren geldiği gibi rayları gacırdatarak ayrıldı istasyondan. Yıldırım yürüyen merdivenin son basamağındayken Viktor'un sinirden titreyen sesi duyuldu. Uzaklaşan hedefe dokunmuyoruz. O gardan ayrılır ayrılmaz ötekini tutuklayın. Cemil'in yüzünde de umutsuz bir ifade belirmişti. Gözleri saatine kaydı. 14:20'yi gösteriyordu. Başını çevirip yürüyen merdivene baktı. Aynı anda iri yarı iki adamın arasında buldu kendini. Çelik gibi eller omuzlarından yakalamıştı onu. Ne oluyor, siz kimsiniz? Diye Türkçe söylendi. Adamlar yanıt vermeden onu yürüyen merdivene sürüklediler. Ellerinden kurtulmaya çalıştı Cemil. Bağırmak üzereydi ki sağ tarafındaki adam okkalı bir yumruk oturttu midesine. İki büklüm oldu. Soluk almakta güçlük çekiyordu. Adamlar istasyona inenlerin meraklı bakışlarını aldırmadan Sanki olağan bir iş yapıyorlarmış gibi rahat tavırlarla onu kollarından kaldırarak yürüyen merdivene taşıdılar. O kadar güçlüydüler ki geminin ayakları yerden kesilmişti. Yürüyen merdivenin ortasına geldiklerinde toparlanır gibi oldu Cemil. "Lütfen yoldaşlar," dedi boğuk bir sesle. "Yanlış yapıyorsunuz. Ben SBKP-MK'nin konuğuyum." Yanıt olarak ikinci bir yumruk indi midesine. Kendini kaybetmişti. 25. bölüm. Alnında zonklayan bir ağrıyla uyandı Cemil. Gözlerini açtığında pembe bir odada buldu kendini. Baharda açan mine çiçeklerinin uçukluğunda bir pembelik. Küçük kızı Nergis'in yatak odası renginde. Olanları anımsayarak aceleyle toparlandı. Odada kendisinden başka kimse yoktu. Gözleri ortadaki masaya, duvardaki büyük aynaya takılınca bir sorgu odasında olduğunu anladı. Panik içinde ayağa kalkarak kapıya yürüdü ama ulaşmadan kapı açıldı. Viktor, Nikolay ve Leonid içeri girdiler. "Dobreden tavarış," dedi Viktor nazik bir ifadeyle. Onları gören Cemil rahatlamıştı. Viktor'un selamına karşılık vermeden öğretmenine yaklaştı. "Ne oluyor Leonid yoldaş? Beni niye getirdiler buraya? Kim o adamlar?" diye sordu. Sesindeki tedirginlik fark edilmeyecek gibi değildi. "Sakin ol yoldaş," dedi Leonid soğuk bir tavırla. Eliyle ilerideki iskemleyi göstererek ekledi. "Lütfen otur. Sakin ol. Her şey düzelecek." Leonid'in yatıştırıcı sözleri yüzündeki duygusuz ifadeyle çelişiyordu. Cemil'in şaşkınlığı daha da arttı. "Bir yanlışlık mı olmuş?" diye sordu dudaklarında aptalca bir gülümsemeyle. "Beni birine mi benzetmişler?" "Anlatacağım Cemil yoldaş ama lütfen şuraya otur." Cemil çaresiz dönüp iskemleye yerleşti. Leonid'in sağ yanına, Viktor da sol yanına oturdu. Nikolay ise gözlerini zanlıya dikerek ayakta kalmayı seçmişti. "Beni dövenler," dedi Cemil incinmiş bir ifadeyle. "Polis de değil mi onlar?" "Evet, polis de," dedi Leonid üzgün bir ifadeyle. "Sana öyle davranmamaları gerekirdi. Haklarında soruşturma açılacak." Cemil öğretmeninin son sözlerini duymamıştı. "Benden kuşkulanıyorlar," diye söylendi. Sesi cılız çıkmıştı. Sanki kendi kendine konuşuyordu. "Korkacak bir şey yok," dedi Leonid başıyla Victor'u işaret ederek. "Sadece bazı soruları yanıtlamanı istiyorlar." "Benden kuşkulanıyorlar," diye yineledi Cemil. Sesi şimdi daha güçlü çıkmıştı. "İyi ama neden?" "Artık başlayalım Leonid Ivanoviç," diyen Viktor'un müdahalesiyle kesildi Cemil'in konuşması. "Tamam," dedi Leonid, geçiştiren bir tavırla. Sonra Cemil'e döndü. "Pis bir durum yok yoldaş ama eminim gerçek anlaşılacak. Senden ricam sorulara açık yanıtlar vermen. Hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi gizleme ne olur." Cemil'in gözlerinde acı yüklü bir ifade belirmişti. Zoraki gülümsedi. "Türkiye'de Junta'nın polisinden kaç, kurtul, hayallerindeki ülkede kendi yoldaşlarını seni tutuklasınlar. Nasıl iştir bu Leonid yoldaş?" "Kafanı bunlara takma şimdi. Toparlan. İnan bana her şey düzelecek." "Sahi mi?" dedi alaycı bir ifadeyle Cemil. Viktor sabırsızlanıyordu. "Ona metrodaki adamla nerede tanıştığını sorar mısın?" diye homurdandı. Soruyu Türkçe'ye çevirdi Leonid. Soruyu duyan Cemil'in yüzünü bir şaşkınlık kapladı. "Hangi adamla?" "Buluşmaya gittiğin adamla," dedi Viktor. Cemil'in kafası karışmış görünüyordu. "Bir dakika, bir dakika," diye mırıldandı. "Ben metroda kimseyle buluşmadım." "Buluşmak istemedin," diye suçladı Viktor. "Adam yaklaşıyordu. Seninle konuşmaması için uyardın onu." Leonid'in çevirisini duyan Cemil, "Ne? Ne diyorsunuz?" diye kekeledi. "Ben orada kimseyi görmedim." Daha doğrusu trenden inen bir sürü insan gördüm ama kimse bana yaklaşmadı. Viktor masanın üstünde bıraktığı çantasını açtı, içinden bir fotoğraf çıkarıp Cemil'e uzattı. Peki bu gülümseyiş ne? Boris'in çektiği fotoğraftı bu. Cemil'in kendisine yaklaşan Yıldırım'a gülümsediği açıkça belli oluyordu. Şey diye kekeledi Cemil fotoğrafa göz attıktan sonra. Onu parti adına gelen yoldaş sandım. İnkar etmem boşuna, dedi Viktor uyaran bir ses tonuyla. Cemil'in elinden fotoğrafı çekip aldı. Faaliyetlerinizden ve amacınızdan haberimiz var. Ne faaliyeti? Dedi Cemil kaygıyla. Ne amacı? Ya siz ne demek istiyorsunuz? Bir an durdu. Yardım dilercesine Leonide döndü. Bu adam neyin peşinde? Ne yapmak istiyor? Diye sordu. Üzgünüm ama soruları yanıtlamak zorundasın yoldaş, dedi Leonid. Belki de durumun ciddiyetini ilk o zaman anladı Cemil. Rus öğretmene bakarak bir süre düşündü. Şaşkınlığı kaybolmuş gibiydi. Bu soruyu yanıtlayamam, dedi ağır ağır konuşarak. Dershanedeki tartışmalarda takındığı o hırçın ifade gelip oturmuştu yüzüne. Bu parti sırrı. Eğer TKP'den bir yetkili sorguya katılmazsa hiçbir sorunuzu yanıtlamam. Leonid söylenenleri Rusça'ya çevirdi. Viktor karşı çıkacaktı ki Cemil ondan önce davrandı. Bunun zor bir şey olduğunu sanmıyorum, dedi. Sonra eliyle yandaki duvarı kaplayan aynayı göstererek ekledi. Eminim Asaf yoldaş bu aynanın arkasından sorguyu izliyordur. Odada bir suskunluk oldu. Zeki piç diye geçirdi aklından Viktor. Tam düşündüğü gibi biriydi bu Cemil. Leonid Cemil'i anlıyordu. Bu sorgunun bir parti yetkilisinin gözetiminde yapıldığını kanıtlamak amacındaydı. Bunu hem kendi güvenliği için hem de ileride Asaf'ın beni bu sorgudan haberim yoktu dememesi için istiyordu. Viktor'la Nikolay göz göze geldiler. Peki, dedi. Yoldaş Nikolay, bakar mısınız? Asaf buralarda bir yerlerde olmalı. Onu da çağıralım. Nikolay çıktı kapıdan. Cemil sağ eliyle hala zonklayan başına dokundu. Alnının sağ tarafında fındık büyüklüğünde bir şiş vardı. Acıyor mu? Ağrı kesici ister misin diye sordu Leonid mahcup bir yüzle. Çok acımıyor. Anlayamadığım şu. Adamlar benim mideme vurmuşlardı. Neden başım şiş? Viktor, sakar bir çocuğun masum gülüşünü takınarak yanıtladı. Taşırken ellerinden kaymış, başını bir yere çarpmış. Olur, dedi Cemil, Leonid'den yanıtı duyunca. Az önceki alaycı ifadeye takılmıştı yine. Yoldaşlıkta böyle şeyler olur. Stalin'in paranoyası yatışsın diye yüz binlerce komünist canını vermekten bile çekinmemişti. Bizim başımız şişmiş, çok mu? Bu oyunun benim fikrim olmadığını bilmeni isterim, dedi Leonid. Ama onlara yardım ediyorsun. Bunu biraz da senin iyiliğin için yapıyorum. Cemil dimdik, dosdoğru baktı Leonid'e. Beni suçlu olmadığıma inanıyorsun, değil mi? Diye sordu. 18. ayrımın sonu.